Merhaba herkese, Duvarın Ardına hoş geldiniz. Ben psikiyatri uzmanı Cengiz Arca. 10 yıldır psikiyatri alanında çalışıyorum ve son 5 yıldır DHB üzerine yoğunlaştım. DHB adında da olduğu üzere dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik ile tanımlanan nörogelişimsel bir bozukluktur. Ve tarihçesi 18. yüzyıla kadar dayanır. Fakat zamanla bu rahatsızlıkla ilgili çeşitli kavramlar gelişti. Artık DHB'nin sadece bir çocukluk bozukluğu olmadığı, yetişkinlerde de yaygın olduğunu biliyoruz. Bu yüzden tanı ve tedavi yöntemleri de giderek daha kapsamlı hale geldi. Bugünkü podcast'te beynin dikkat ve görev odaklı çalışma şekli olan Default Mode Network ve Task Positive Network arasındaki geçişin DHB'de nasıl sorun yarattığını ele alacağım. Bu teknik kavramları bir benzetmeyle açıklamak gerekirse, DMN'yi yani Default Mode Network'ü rölantide çalışan bir motor olarak düşünebilirsiniz. Motorun harekete geçmesi gerektiğinde, yani kendi adımıza düşünün, odaklanmamız ve bir görev yapmamız gerektiğinde ise Task Positive Network devreye girmeli. Yani motor çalışmalı ve hızlanmalıdır. Fakat DHB'li bireylerde bu rölantiden hızlanmaya olan geçiş sorunsuz bir şekilde olmuyor. Motor çoğunlukla rölantide kalıyor ve bu da DHB'deki semptomların ana sebebi olarak gösteriliyor. Bu teoriye göre, yani bu network teorilerine göre. Şimdi biraz daha detaylı bakalım. DHB'li bireylerin yaşadığı dikkat sorunlarının temelinde, az önce de söylediğim gibi, beynin default mode network ile task positive network arasında geçiş yapma sorunları vardır. Şimdi default mode, beynin dinlenme halinde olduğu zamanlarda aktif. Hayal kurma, geçmişi düşünme veya içe dönük kendi kendine düşünme süreçleriyle ilgilenir. Fakat Task Positive Network adında da olduğu üzere görev odaklı aktivitelerde aktif hale gelir. Yani dikkatin belirli bir hedefe yönelmesi gerektiğinde devreye girer. DHB'li bireylerde bu geçiş gerektiği gibi olmaz. Bu da bireylerin ders dinlerken ya da bir iş üzerine çalışırken sürekli dikkatlerinin dağılmasına neden olur. Tamam, peki şu güzel bir şey. Anladık. Yani rölantiden aktif moda, çalışan moda geçemiyor. Yani default moddan task pozitife geçiş gerçekleşmiyor ve bu DHB'nin semptomlarını açıklayan şey. Bunu anladık. Peki neden bu geçiş olmuyor? Yani neden o geçiş sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiyor? Bunu biraz daha biyolojik bir yerden açıklamak gerekecek herhalde. Bunun için de dopaminden size biraz bahsetmem lazım. Dopamin adlı nörotransmitter. Dopamin, beynin ödül ve motivasyon sisteminde çok önemli bir rol oynar. DHB'li bireylerde dopamin seviyelerindeki düzensizlikler dikkat odağını sağlamak için gereken o geçişi zorlaştırıyor. Ve dopaminin hem eksikliği hem de işlevindeki sıkıntılar beyin ağları arasındaki bu geçişi sağlayamadığı için DHB'nin temel sorunlarından birinin bu olduğu öne sürülüyor. Dediğim gibi, yani bu bir hakikat değil, çok iyi, çok mantıklı bir teori. Şimdi başka sorular akla geliyor. Yani DHB'de bu geçiş olmuyorsa ve bu dopaminle ilişkili ise bu dopamin nasıl artar ya da dopamin nasıl etkili hale gelir? Elizabeth Liddle, DHB'li bireylerde default modun devre dışı kalma sorunlarını detaylı bir şekilde inceliyor. Nottingham Üniversitesi'nde yürüttüğü çalışmalarda DHB'li çocukların motivasyon seviyeleri arttığında default mode network'ün daha iyi devre dışı kaldığını buldu. Aynı zamanda Journal of Child Psychology and Psychiatry dergisinde yayınlanan araştırması metilfenidat gibi ilaçların bu geçişi normalleştirdiğini gösterdi. İlaç kullanımıyla birlikte DHB'li bireylerin görev odaklı beyin aktiviteleri tipik gelişim gösteren çocuklarla benzer hale geldi. Yani şimdi aslında bu çalışmanın hani buraya kadarki kısmı çok yaratıcı değil. Yani motivasyon kısmı dışında ilaç verdin, daha iyi geçiş yaptılar. Bu zaten tahmin edilebilir bir şeydi. Ama motivasyon artışıyla beraber de bu etkinin gösterilmesi bence oldukça önemli bir kısım. Yani motivasyonel stratejiler DHB'li bireylerin dikkat ve görev performansını artırmak için çok işe yarar bulundu. Çünkü motivasyonun da beynin dopamin seviyelerini arttırdığını göstermiş oldular bu çalışmada. Böylece default moddan task positive network'e geçiş kolaylaştı. Yani sadece metilfenidat kullanımı değil, motivasyonel artışlarla da bu dopamin seviyesi artabiliyor. Tabii ki hani motivasyon artması ilaç kadar net, objektif gösterilen bir şey değil. Ama çalışmalarda yaptıkları şeyler var ve bunlarla beraber sahiden bu etkiyi gösteriyorlar. Çünkü niye önemli? Ya zaten ilaç var, ne gerek var diyebilirsiniz. İlacı herkes kullanamıyor. Kullanabilecekler de kullanmak istemiyor. Öyle benim çok fazla hastam var. Yani ben ilaç kullanmak istemiyorum diyor. İnsanlar genelde şeyi bilir hani. Herkes işte ilaç kullanmak istiyor. Kırmızı reçeteli ilaç alayım. İşte zihnim açılsın, zekam açılsın. Bir grup da gerçekten istemiyor. Yani diyor ki ben kullanmadan bunun üzerine çalışmak istiyorum. Onlara da saygı duyuyorum. Yani zaten kimseye de özellikle sen bu ilacı al demiyorum. Seçenekler üzerine konuşuyoruz. Ve bu seçeneklerden kendisine uygun olanı seçiyoruz. Bazı insanlar bazı durumlarda ilaç tercih etmiyor. Yine hayatının belli dönemlerinde, gebelikte, gebelik süreçlerinde ya da ilaçlara yanıt vermeyen, ilaçları tolere edemeyen insanlarda doğal olarak başka yerlere gitmek gerekiyor. Ayrıca tabii ki ben şunu da yapıyorum. İlaç kullanan hastalara da ilacın yanına bunları eklemeyi, yani böyle daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yani sadece sen şu ilacı kullan bakalım ne olacak değil. Bunları birbiriyle kombine etmek her zaman daha önemli. Elizabeth Liddle da böyle söylüyor. O açıdan her anlamda değerli bir şey. Peki bu motivasyonel stratejiler hani bunlar nasıl yapılır? Bunları daha önce de söylemişimdir ama tekrar üzerinden geçmekte fayda var. En önemli şey, hani motivasyonu arttırmak için en önemli şey görevleri bölmek ve küçük hedefler koymak. DB'li bireyler için büyük ve karmaşık görevler motivasyonu azaltıyor. Yani karşısında çok kompleks bir şey gördüğünde insanların motivasyonu azalıyor. Ama daha küçük, daha net hedefler hem isteği arttırıyor hem de başarıldıkça bireyde başarı hissini hem de bu görevler tamamlandıkça bireyde başarı hissi ve motivasyon artıyor. Bu artan motivasyon ve bununla beraber salgılanan dopamin aslında genel anlamda dikkati de arttırıyor. Bir diğer şey, bu önemli ama biraz zor yapılması, anında geri bildirim ve ödüllendirme. Yapılan işin hemen ardından geri bildirim almak, bireyin çabalarının takdir edildiğini hissetmesini sağlar. Bu da motivasyonu arttırır. Bunu çocuklar için düşünüyoruz. Tabii ki daha çok herhalde. Bunu çocuklar için düşünmek daha önemli. Çünkü bir çocuk yapılan bir işin ardından geri bildirim alabilir ama bir yetişkin için çok kolay değil. Çocuklar için de ebeveynlerin burada önemli bir rolü var. Yani çocuğun yanında olmak, çocuğun yaptığı şeyleri küçük küçük de olsa hemen geri bildirim vermek. Çok güzel yaptın. Aferin. Çok iyi gidiyorsun. Bu galiba bir kurbağa olacak. Yani mesela resim yapıyorsa bu galiba bir ev resmi olacak. Onun yaptığı şeyi böyle devamındaki yolu da göstererek motive etmek çocuklarda çok önemli. Yetişkinlerde bunu yapabilecek şey herhalde partnerler, yani anlayışlı, uygun, anlayışlı, empati becerisi yüksek bir partner bu konularda yardımcı olabilir. Aslında bunu herkes kendi partneriyle ilgili de düşünebilir. Yani arkadaşlarla da ilgili yapılabilir. Yani çevrenizde varsa bu alanlarda zorluk yaşayan birisi, yaptığı işlerle ilgili hemen feedback vermek. Ha, çok iyi, çok iyi iş çıkardın, eline sağlık. Şöyle değil yani, yaptı. Birkaç gün sonra "Aa, çok güzel yapmıştım, tebrik ederim" değil. Anında geri bildirim vermek. Bireyin çabasını hızlıca takdir etmek. Bunlar çok önemli çünkü o zaman meç oluyor. Yani beyin belki eskiye dair şeyleri de anlar ama hani çok kısa zamanlı geri bildirimler. Yani şöyle hikayeler vardır ya. Ya babam bir kere de başımızı okşamadı. Bir kere de işte bize aferin evlat demedi. Ama ben bilirdim beni sevdiğini, ya da işte babalar der ki ya ben severdim ama diyemezdim. Demeniz lazımdı. Yani çocuğa 10 sene sonra "ya sen çok iyi iş yaptın, çok iyi iş çıkardın" demenin gerçekten en azından nörobiyolojik anlamda çok bir etkisi yok. Yani sizin aranızdaki bağla ilgili şeyleri bilemem. Ama bu dopamin çok hızlı salınıyor. Yani bunu böyle 10 sene sonra gelen bir takdirle salgılatamazsınız. O yüzden anında geri bildirim vereceksiniz. Eğer böyle bir niyetiniz varsa, hani şart değil. Hani herkese anında geri bildirim ya da ödül vermek şart değil ama bu çok önemli. Yani bir çocuğa da bir yetişkine de yaptığı şeyi takdir edeceksiniz, hemen takdir edeceksiniz. Bir ödül vereceksiniz, hemen vereceksiniz. Bu ödüllerden kastım Yani şey almak, iPhone 16 Pro Max almak değil yani, basitçe. Hani sözle, küçük bir jestle yapılabilecek şeyler. Bir diğer şey oyunlaştırma, bu gamifikasyon aslında. Son zamanlarda zannedersem çocukların eğitimlerinde de çok sık kullanılıyor. Görevleri oyunlaştırmak, DB'li bireylerin görevleri daha eğlenceli ve ödüllendirici bulmasını sağlar. Böyle puanlamalarla, çeşitli küçük sürprizlerle bir oyun haline getirmek bence yapılabilir bir şey. Bunu böyle kitap okurken yapmak iyi olabilir. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir kitap aldınız. Kitabın belli sayfalarına şöyle bir şey yazabilirsiniz. İşte kitap diyelim ki 180 sayfa. Biraz karışık olacak şekilde, hani doğrudan hep aynı şeyde değil. 3 puan, 5 puan, 10 puan, 20 puan, 25, böyle sanki kitabı okurken puan topluyormuşsunuz gibi. Ve bu puan topladıkça da işte ona doğru geliyormuşsunuz gibi. Mesela kitabı okudunuz, 50 puan topladınız. 50 puan topladığınızda, yani kitap bitmedi daha bu arada, bitirince ödül çok geç olur. Diyelim ki 50 puan topladınız. 50 puan da kendinize bir kahve almak. Yani böyle bir ödül. Kitap mesela 143 sayfa. Kitaptan toplayabileceğiniz puanlar diyelim ki toplam 120 puan ya da 100 puan, hani atıyorum. Bu 100 puanı sayfaların arasında böyle dağıttınız. 5, 10, 20, 15, 30. Böyle bu puanları sayfaların arasında dağıttınız. 3 puan, 5 puan, 2 puan, 4 puan. Kitaba başlamadan önce bunu söylüyorum. Çok hızlıca böyle, hani biraz böyle içgüdüsel bir şekilde. 1-2 dakikanızı alır. Sonrasında mesela kitaba başladınız. Kitaba başlamak hemen çat, mesela 5 puan. Aldınız 5 puanı. Sonra devam ettiniz. 3 puan, 5 puan, 8 puan, 4 puan. Topladınız. 50 puan oldu. Şimdi 50 puan topladım. Bir kahve içebilirim. 70 puan da kahve artı kruvasan. Hani böyle şey gibi, kampanya gibi. Gerçekten böyle oyunlarla kendi kendinize eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Mesela kitap okumayı ya da başka görevleri de bunu yapabilirsiniz. Yani burada yaratıcı olmak gerekiyor. Yaratıcı olduğunuzda zaten işler eğlenceli bir hale de gelir. Sosyal destek önemli. Burada bu geri bildirim, anında geri bildirim meselesine de bakarak aslında konuşmak gerekiyor. Bir mentor ya da bir koçla çalışmak bireylerin motivasyonunu arttırabilir. Sürekli bir geri bildirim almak iyi olabilir, ama bu koçluk meselesi biraz karışık. Yani nasıl bir koçla çalışacağınız, koçlar, ben Türkiye'de bu konuda çok fazla şey görmüyorum açıkçası. Yani meselesi biraz karışık. Yani kimin kime koç olacağı, nasıl koçluk yapacağı, bunların ne eğitim aldığı, DB'li neler bildiği konusunda çok bir fikrim yok. Bu mesleği yapanları çok böyle advanced bir eğitime tabi tutmak gerekiyor. Ondan da çok emin değilim, ama neticede de önemli bir iş. Hani böyle rastgele de yapmak çok içime sinmiyor. Zaman sınırlamaları, görevlere belirli zaman sınırları koymak çok önemli. DB'li bireyleri biraz sıkıştırınca aslında o zamanla ilgili o sıkışıklık biraz kaygılandırabilir. O bir baskı da yaratabilir, ama bir challenge gibi de olabilir. O yüzden motivasyonu artabiliyor. Yani bunu, yani diyelim ki bir kitap, yine kitap örneği verelim. Bu kitabı 2 saat içinde okuyacaksın. Ne kadar okuduysan sonra bir daha bakmayacaksın. 2 saatin var bu kitapla ilgili. Sonrasında bu kitaba bir hafta bakamayacaksın. Böyle deyince o 2 saatte bu kitapla ilgili her şeyi aslında, yani yapabileceği kadarıyla her şeyi yapabilir. Yani bu zaman sınırlaması olduğunda 2 saatini sonuna kadar kullanmak isteyebilir. Ama kitabı da alacaksınız yani. Böyle bir örnek. Hani yine dediğim gibi yaratıcı olmak adına bunları düşünebilirsiniz. Evet, podcast'in başında Default Mode Network'ten Task Positive Network'e geçişten bahsettim ve bu geçiş sorunlarının DB'li bireylerde daha fazla olduğundan, hatta DB'nin ana nedeni olduğuna dair teorilerden bahsettim. Elizabeth Liddle ve Peter Hill bu konuda özellikle dikkate değer araştırmacılar. Metilfenidat'ın bu geçişi kolaylaştırdığından, ama bunun yanına motivasyonel stratejilerin de eklenebileceğinden ya da tek başına motivasyonel bazı teşviklerin kullanılabileceğinden bahsettim. Unuttuğum şeyler olabilir. Sizin belki kendi başınıza motivasyonu arttırmak için bulduğunuz yaratıcı yöntemler olabilir. Lütfen benimle paylaşın. Ben çünkü çok meraklıyım bu konulara. Çok da böyle araştırırım, bakarım, kendim bir şeyler bulmaya çalışırım. bir sürü böyle aslında yeni şey de öğrendim, böyle trikler. Onları da belki bir podcast'te anlatırım. Biraz daha böyle ekipmanlarla yapılan şeyler. Ama önce bir kendim de deneyeceğim. Bakalım o denendiğinde gerçekten dikkati arttırıyor mu, motivasyonu arttırıyor mu? Onunla ilgili deneyimlerim olursa sizlerle de paylaşacağım. Şimdi bu podcast'te burada bir ara vereyim. Bir tanıtım yaparak yine yazmak atölyesinde bir atölyem başlayacak. Narsisizmin anatomisi, benlik, güç ve ilişki dinamikleri isminde bir atölye olacak. Nişantaşı'nda yüz yüze yazmak atölyesinin ofisinde gerçekleşecek bu atölye. Aynı zamanda online de katılabilirsiniz. Yani hibrit, yani hem yüz yüze hem online. 15 Ekim Salı günü başlıyor. Birkaç saat sürecek Salı günleri. Keyifli. Hani Nişantaşı'na gelip orada şeyler de içebilirsiniz sonrasında. Öncesinde de içebilirsiniz. Yani ben ancak yetişirim diye öncesini söylemedim ama orada görüşmek isterim sizlerle. Detayları açıklama kısmına bırakacağım. Yazmak atölyesinin linkini. Oradan bakabilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.